Ayrım 39, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 363. Lothar Dölaray cipini gölgelerin arasına bırakarak usulca köşeye yürüdü. Orada yalnız başına beklemeye başladı, geceyi dinliyordu. Sharpeville'de çalıştığı yıllar boyunca kentin ruh halini tahmin etmeyi öğrenmişti. Bu gece kentin vahşice bir heyecan ve beklenti içinde olduğunu da hemen fark etti. Aslında her taraf sessizdi. İnsan dikkatle dinlemedikçe hiçbir şey duyamazdı. Ama dikkatle dinliyordu Lothar. Köpekler huzursuzca havlıyorlardı. Çünkü gölgelerin arasından birilerinin hızla ilerlediğini seziyorlardı. Sonra Lothar gözcülerin ıslıklarını duydu. Sokaktaki çetelerin kendilerini tanıtmak için çıkardıkları hafif sesleri de gölgelerin arasına gizlenerek yürüdü. O bildiriler eline geçmemiş olsaydı da bu gece kentin uyanık olduğunu, herkesin sinirlerinin iyice gerildiğini anlayacaktı. Lothar hayal gücü olan romantik bir genç değildi ama artık kara tehlikenin günden güne daha arttığını iyice anlıyordu. Delikanlıların kabara kabara sokaklarda dolaşırken güvenle meydan okuduklarını görmüş, takındıkları savaşçı adlarını duymuştu. Milletin mızrağı, temizler. Lothar bu gece tehlikeyi daha iyi kavramıştı. Görevinin ne olduğunu da biliyordu. Cipine binerek sokaklarda ağır ağır dolaştı. Siyahlardan oluşan grupları sık sık fark ediyordu. Ama projektörü onlara doğru çevirdiği zaman adamlar karanlıkların arasında kayboluveriyorlardı. Nereye giderse gitsin karanlıkların arasından yükselen uyarı ıslıklarını duyuyordu. Sinirleri iyice gerilmişti. Rastladığı kendi devriyeleri de sinirli ve kaygılıydılar. Hava ağarırken Lothar geri döndü. Sokaklar bomboş ve sessizdi. Oysa bu saatte tren ve otobüslerle iş yerine gidecek olan işçiler sokakları doldururlardı. Lothar otobüs terminaline vardı, orası da boştu. Yalnızca gençler küçük gruplar halinde bekliyorlardı. Hiçbir otobüs yoktu. Ağır ağır delikanlıların önünden geçerken zenciler ona açık açık küstahça baktılar. Lothar ana kapıya yaklaştığı sırada birdenbire bağırarak fren yaptı. Telefon direklerinin birinden tellerin sarktığını görmüştü. Kesilmiş olduğu anlaşılıyordu. Saatine baktı, 5:10 geçiyordu, 6'da nöbeti sona erecekti. Ama o gün merkezden ayrılmak niyetinde değildi. Görevini biliyordu, bunun uzun ve tehlikeli bir gün olacağını da bildiği gibi. Lothar kendini hazırladı. 21 Mart pazartesi sabahı 1500 kilometre ötede Kap'taki Langa ve Nianga ilçelerinde yağmur yağıyordu. Buna rağmen saat 6'da Langa bekar evlerinin önünde hemen hemen 10 bin kişi toplandı. Ama polis hazırlıklıydı. Bütün üst rütbeli polis memurlarına stenler verilmişti. Şimdi de zırhlı bir araba kalabalığa doğru yaklaşıyordu. Bir memur mikrofonla onlara bütün toplantıların yasaklandığını, polis merkezine doğru yapılacak bir yürüyüşün saldırı sayılacağını açıkladı. Siyah liderler öne çıkarak polisle pazarlığa giriştiler. Sonunda kalabalığı dağıtmaya razı oldular ama o gün kimse işe gitmeyecekti. Ancak akşam yürüyüşü için toplanan kalabalık polisi dinlemedi ve dağılmaya da yanaşmadı. Polisler coplarla zencilere saldırdılar, onlar da taşlarla karşılık verdiler. Bunun üzerine stenlerle ateş açıldı. Kalabalık hızla dağılırken geride iki ölü kaldı. Ondan sonra Kap Yarımadası'nda haftalarca ayaklanma, taşlama ve gösteri yürüyüşleri devam etti. Sonunda on binlerce zenci yürüyüşe geçti. Kalabalık Caledon alanındaki polis merkezine de ulaştılar. Ancak zenciler liderlerine Adalet Bakanı ile konuşabilecekleri söylendiği zaman sessizce dağıldılar. Liderler konuşmak üzere geldikleri zaman hepsi İç Güvenlik Bakanı Manfred Dölaray'ın emriyle tutuklandı. Böylece Kap'taki savaş sona erdi. Radikal ve şiddet yanlısı siyahların bulunduğu Vanderbilt Park ve Everton'da da göstericiler yine polis tarafından durduruldular. Sonunda kararsızlık ve beceriksiz yönetim yüzünden ne yapacaklarını şaşırdılar. Aynı anda Güney Afrika Hava Kuvvetlerinden bir jet üzerlerine doğru daldı. O zamana kadar jetleri bu kadar yakından görmemiş olan zenciler telaşla kaçıştılar. Gösteriler böylece başlamadan bitti. Büyük Sobeyo ilçesinde Robert Sobuk ve Orlando Polis Merkezi'ne doğru yürümeye başladı. Yolda birkaç grup ona katıldı. Ama merkeze vardıkları sırada 100 kişi bile değildiler. Polise izin belgesi yasasına karşı geldiklerini, bu yüzden kendilerini tutuklamasını söylediler. Diğer merkezlerin çoğunda ne gösteri yapıldı ne de kimse tutuklandı. Transvaal'in önemli bir bölümünde öyle pek dramatik şeyler olmamıştı. Ama Sharpeville farklıydı. Raleigh Tabaka o gece uyumamış, hatta uzanıp dinlenmemişti bile. Örgütleme işleriyle adamlarına emirler vermek ve onları teşvik etmekle uğraşmıştı. Şimdi sabahın 6'sıydı. Raleigh de otobüs garajındaydı. Avluda büyük taşıtlar sıra sıra duruyor, kaygılı 3 kontrolör şoförlerin gelmesini bekliyordu. Oysa Raleigh ve yardımcıları gece zenci şoförlerle konuşmuş ve onları uyarmışlardı. Birdenbire kente giden bomboş yolda biri belirdi. Koşarak geliyordu adam. Kontrolörler umutlandılar. Kapıyı açmak için atıldılar. Gelen adamın başında otobüs şoförlerinin giydiği kahverengi kasketlerden vardı. Raleigh öfkeyle "Ah!" dedi. "İçlerinden birini atlamışız." Yardımcılarına şoförü durdurmalarını işaret etti. Şoför ileride bekleyen gençleri gördü ve birdenbire durakladı. Raleigh ağır ağır ona doğru ilerledi, gülümsüyordu. "Nereye gidiyorsun amca?" Adam cevap vermeyerek kaygıyla çevresine bakındı. Raleigh, "Otobüsünü sürecektin değil mi?" diye ısrar etti. "Herkes Puck'ın sözünü dinledi. Sen de o emri duydun değil mi?" Zenci somurttu. "Beslemem gereken çocuklarım var," diye omurdandı. "25 yıldır çalışıyorum, işi bir gün bile asmadım." Raleigh üzüntüyle başını salladı. "Sen aptalın birisin ihtiyar, onun için seni bağışlıyorum. Kafandaki kurt beynini kemirip bitirmiş ama sen halkına ihanet de ettin. Bunun için seni bağışlayamam." Delikanlılara başıyla işaret etti. Zenci gençler şoförü yolun kenarındaki ağaççıkların arkasına sürüklediler. Adam önce karşı koymaya çalıştı ama örgüt üyeleri genç ve güçlüydüler, sayıları da fazlaydı. Şoför darbelerin altında haykırarak yere yığıldı. Hareketsiz kaldığı zaman diğerleri onu tozlu otların üzerinde bırakarak döndüler. Raleigh oradan uzaklaşırken ne pişmanlık duydu ne de merhamet. O zenci bir vatan hainiydi. Çocuklarına ihanetini anlatacak kadar yaşayabilirse kendini şanslı saymalıydı. Otobüs terminalinde Raleigh'in gözcüleri genç adama yalnızca birkaç kişinin boykota karşı gelmeye kalktığını söylediler. Ama onlar da delikanlıları görür görmez telaşla uzaklaşmışlardı. "Bir genç zaten bir tek otobüs bile gelmedi," dedi. "Hepiniz bugüne iyi başladınız. Şimdi gidelim ve doğmak üzere olan özgürlük güneşimizi selamlayalım." Diğer nöbetçileri de alarak ilerlediler. Amelia okulun bahçesinde öbür öğretmenler ve çocuklarla bekliyordu. Raleigh'i görünce ona doğru koştu. Çocuklar gülerek zenci gençlerin peşine takıldılar. Grup kulübelerin önünden geçerken herkes dışarı fırladı. Çocukların neşe ve heyecanı onlara da bulaştı. Çok geçmeden Raleigh'le yardımcılarının gerisinde insanlardan bir sel oluştu. Büyük meydana yaklaşırken oraya pek çok zencinin toplanmış olduğunu gördüler. Yan yollardan da halk yine alana akıyordu. Raleigh Amelia'ya 5000 var mı diye sordu. Kız onun elini sıkarak heyecanla dans etmeye başladı. "Daha fazla, 10.000, belki de 15.000. Ah Raleigh, seninle gurur duyuyorum, çok mutluyum. Halkımıza bak, ne şahane bir sahne değil mi?" Dönerek genç adama sevgi ve hayranlıkla baktı. "Seninle çok gururlanıyorum Raleigh. Sen olmasaydın bu insanlar mutsuzluklarını hiçbir zaman fark etmeyeceklerdi. Kaderlerini değiştirecek gücü bulamayacaklardı. Ama şimdi onlara bir bak." Raleigh ilerlerken herkes onu tanıyor, geçmesi için yol açıyordu. Genç adamın adını söylüyor, "Kardeşimiz," diye sesleniyorlardı. Raleigh dipteki tuğla ve moloz yığınının üzerine çıktı. "Size Puck'ın babası olan Robert Sobukve'den haber getirdim. Moses Gama'yı hatırlayın," diyor. "Bomboş hayatlarınızı, çektiğiniz acıları ve karşılaştığınız zorlukları unutmayın. Baskı ve sefaleti hatırlayın." Bir gürültü koptu. Raleigh neden sonra sözlerini tamamlayabildi. Şimdi izin belgelerimizi yakacağız. Sonra da polis merkezine yürüyeceğiz. Bizi tutuklamalarını isteyeceğiz. Sonra Robert Sobukwe gelip bizim adımıza konuşacak. Polis o zaman bizim erkek olduğumuzu görecek ve bizden korkacak. Bir daha bu izin belgelerini göstermek zorunda kalmayacağız. Raleigh bu sözlere kendi de hemen hemen inanıyordu. Her şey o kadar basit ve mantıklı gözüküyordu ki. Bir ateş yakarak izin belgelerini alevlere attılar. Saat 8'de polis merkezine doğru yürümeye başladılar. Michael Courtney Evaton yürüyüşünün başarısızlıkla sonuçlanışını seyretmişti. Van der Beel Park'a telefon ettiği zaman orada da durumun aynı olduğunu öğrendi. Gazeteci ondan sonra Sharpeville polisini aradı ama numarayı bir türlü çıkaramadı. Sonunda öfkeyle büyük annesinin kendisine doğum gününde hediye ettiği küçük arabaya bindi. Johannesburg'a doğru giderken Leon Herbstein'ın alaylarına kendini hazırlamaya çalışıyordu.
''Demek var olmayan bir ayaklanma konusunda bilgi topladın. Seni kutlarım Mickey. Sana güvenebileceğimi biliyordum.''
Michael yüzünü buruşturdu. Kendini avutmak için bir sigara daha yaktı. Dört yol ağzına geldiği zaman gözü bir levhaya ilişti. Sharpeville yazılıydı. Michael o yola saptı. Lothar de Lorraine çekmecesinde bir tuvalet çantası duruyordu. İçinde tıraş makinesi ve diş fırçası bile vardı. Genç adam merkeze döndüğü zaman tuvalette yıkanıp tıraş oldu. Biraz dirilmişti ama hala kaygılıydı. İçeri girdiği zaman nöbetçi komiser onu selamladı.
''Günaydın, nöbetten ayrılıyorsunuz sanırım.''
Lothar başını salladı. ''Hayır, emniyet amiri geldi mi?''
''10 dakika önce geldi.''
''Gece yarısından beri hiç telefon eden oldu mu?''
''Siz söyleyince fark ettim. Kimse telefon etmedi. Çok garip değil mi?''
''İşte değil. Telefon tellerini kesmişler.''
Lothar homurdanarak ekledi.
''Günlük defteri okusaydın bunu da görürdün.'' Sonra da emniyet amirinin odasına girdi.
Adam Lothar'ın anlattıklarını ciddi bir tavırla dinledi. Sonra da ''Yah!'' dedi. ''İyi çalışmışsın. Çok kaygılıyım. O lanet olasıca bildirileri bulduğundan beri huzurum kaçtı.'' Bize daha fazla adam vermeliydiler. 20 toy stajyer ne işimize yarar? Tecrübeli memurları Evaton ve diğer merkezlere göndereceklerine buraya yollamalıydılar. Lothar adamın büyüklerin verdiği kararları eleştirmesini dinlemek istemiyor, her şeyin önemli bir nedeni olduğunu biliyordu.
Yaya devriyeleri çağırdı. Bence bütün adamlarımızı burada tutmalıyız, gücümüz dağılmamalı.
Emniyet amiri yah diye başını salladı. Ben de aynı fikirdeyim. Silah meselesi ne olacak? Depoyu açayım mı?
Ya Lothar, evet açabilirsin.
Tekrar devriyeye çıkmadan önce adamlarla konuşmak istiyorum.
Belki Lothar, onlara duruma hakim olduğumuzu söyle. Bütün emirlere uymalılar. O zaman her şey yoluna girer.
Lothar selam vererek dışarı çıktı. Komiser, bütün beyaz memurlara silah dağıtılmasını istiyorum. Adam şaşırdı.
''Sten mi?''
Lothar ''Evet'' diye başını salladı. Ve adam başına 4 yedek fişek haznesi. Emri günlük deftere geçirerek imzalayacağım. Komiserle birlikte gidip depoyu açtılar, silahları dağıttılar. Onlara yardım etmek üzere gönderilen çocuklar polis koleji öğrencileriydi. Kısa saçlı, taze yüzlü, heyecanlı çocuklardı. Lothar onlara olay çıkacak diye açıkladığı zaman hepsi de adeta huşuyla onu dinlediler.
''Zaten sizi o yüzden buraya yolladılar. Emir bekleyin. Emir almadıkça harekete geçmeyin. Ne yapmanız gerektiği söylenir söylenmez de hemen bu emre uyun.''
Lothar adamlarından birini alarak ciple ilçenin ana kapısına gitti. 6'yı geçmişti ama sokaklar hala çok sessizdi. Lothar birdenbire kaşlarını çattı. Sanki uzaklardan denizin uğultusu geliyordu. Genç adam gaza basarak yan sokağa saptı, sonra da birdenbire fren yaptı. İleride binlerce zenci yolu kapamışlardı. Polis cipini gördükleri zaman "Amandla!" diye haykırdılar. Kalabalık dalgalanarak ilerledi. Lothar bir an geçirdiği şok yüzünden felce uğradı sanki. Şimdi karşısında insanlar değil, bir tek canavar vardı. 10.000 ağzı, 20.000 bacağı olan ve anlamsızca homurdanıp haykıran duygusuz bir canavar. Çılgın bir güruhtu karşısındaki. Lothar korkuyordu. Bir an cipi çevirip oradan uzaklaşmak istedi.
Arkada oturan polis korkudan boğuklaşmış bir sesle "Tanrım" dedi, "buradan kaçalım."
Lothar o zaman kendini topladı ve zayıflığına kızarak korkusunu yendi. Cipten inip arabanın burnuna çıktı, ellerini kaldırarak "Durun" diye haykırdı, "geri dönün, bir polis emri bu."
Ama canavarın homurtusu sesini boğdu, kalabalık yaklaştı. Lothar şimdi öndekilerin suratlarını görebiliyordu, hepsi de gülüyorlardı. Ama genç adam Afrikalıların ruh halinin ne çabuk değiştiğini biliyordu. Şiddet bu gülümsemelere çok yakındı. Lothar zencileri durduramayacağını anladı. Fazla yaklaşmışlardı ve çok kalabalıktılar. Üniformasının onları öfkelendirdiğinin de farkındaydı. Yere atlayarak taşıta bindi. Cipi döndürerek gaza bastı. Hızla ilerlerken birdenbire karşısına küçük bir araba çıktı. Sürücüsü genç bir beyazdı.
Lothar yavaşlayarak yan camı açtı. "Hangi cehenneme gittiğinizi sanıyorsunuz?" diye bağırdı.
Sürücü pencereden eğilerek nezaketle gülümsedi.
"Günaydın.
Buraya girmek için izniniz var mı?"
"Evet, belgeyi görmek ister misiniz?"
Lothar "hayır" diye omurdandı. "O belgeyi iptal ediyorum. Buradan hemen gitmelisiniz, duyuyor musunuz?"
"Evet, duyuyorum."
Lothar ısrarla "olay çıkabilir" dedi. "Tehlikedesiniz, size hemen gitmenizi emrediyorum."
Michael Courtney "hemen gidiyorum" diye cevap verdi. Lothar hızla uzaklaştı. Michael dikiz aynasından onu izledi, sonra tekrar kalabalığa doğru sürdü arabayı. Sonunda bir kenara çekti, korku duymuyor, sahneyi tarafsızca seyrediyor, bir yandan da not almaya çalışıyordu. Zenciler onu görünce seslendiler, baş parmaklarını kaldırdılar. İnsan seli akarcasına uzaklaşırken gazeteci de arabasını döndürdü ve onların peşine takıldı. Direksiyonu bir eliyle kullanıyor, diğeriyle hala not alıyordu. Raleigh en öndeydi. Amelia onun yanında yürüyor, şarkı söylüyordu. "Yol uzun, yükümüz ağır, daha ne kadar gideceğiz?" Zenciler gülmüyorlardı artık. Sesleri ıstıraplı bir çığlık gibi yükseliyordu. "Daha ne kadar azap çekeceğiz, ne kadar, ne kadar?" Birdenbire çini mavisi gökyüzünde jetler belirdi, kalabalık durdu. En öndeki jet zencilere doğru daldı, şarkı kesildi. Onun yerini ilk dehşet ve kararsızlık dolu çığlıklar aldı. Diğer jetler ilk uçağı izlediler, hepsi de çok alçaktan uçuyordu. Zencilerin bir kısmı dizüstü çöktüler. Bazıları kaçmaya kalkıştılar ama arkalarındaki sıralardan geçemediler. Bir kargaşa başladı. Erkekler bağırıyor, kadınlar inliyor, çocuklardan bazıları ağlıyordu. Raleigh ile Amelia daha birkaç zenci gibi ayaktaydılar. "Genç adam, korkmayın dostlarım" diye bağırıyordu. "Onlar size zarar veremezler." Amelia da ondan örnek alarak öğrencilerine seslendi.
"Onlar size zarar veremezler küçüklerim. Kuşlar kadar güzeller. Bakın güneşte nasıl ışıldıyorlar."
Çocuklar duydukları dehşeti yendiler. İçlerinden bazıları şaşkın şaşkın güldü.
"Raleigh işte yine geliyorlar" diye bağırdı. "Onlara el sallayın böyle."
Zıplayıp gülmeye başladı. Diğer gençler de çabucak onu taklit ettiler. Halk da onlarla birlikte gülüyordu artık. Jetler uzaklaştığı zaman hepsi de rahatladılar. Yürüyüş ağır ağır tekrar başladı.
"Raleigh, bugün özgür olacaksınız" diye bağırdı.
Yakındakiler bu sözleri duydular ve ona inandılar. Dönerek gerilerdekilere seslendiler.
"Bugün özgür olacaksınız."
İleride polis merkezinin avlu kapıları kapatılıp kilitlenmişti. Tel örgünün gerisinde polisler bekliyordu. Üniformaları koyu haki renkteydi. Güneş beyaz memurların omuzlarındaki işaretleri ve ellerindeki çirkin silahları ışıldatıyordu. Lothar binanın önündeki basamaklarda durmaktaydı. Yanındaki komiser usulca "Tanrım" diye mırıldandı. "Şu kara piçlere bakın, binlerce zenci var." Adamın sesine Lothar'ın kaygı ve dehşeti yansımış gibiydi. Ama genç adam yine kendini topladı, gözlerini şarkı söyleyerek yaklaşan güruhtan ayırarak kendi adamlarına baktı. Hepsinin de renkleri uçmuştu, ölü gibi hareketsizdiler, çoğu da pek gençti. Lothar ilerleyerek adamlarının karşısında durdu.
"Olay çıkarmak niyetinde değiller. Yanlarında karıları ve çocukları var. Bantular savaşacakları zaman kadınları saklarlar."
Sesi sakin ve ifadesizdi.
"Yardım güçleri yola çıktı.
Yarım saat sonra 300 kişi burada olacak. Sakin olun ve emirlere uyun. Yerinizden kımıldamayın. Siyahlar merkeze varmış, kara bir deniz gibi binanın çevresini sarmışlardı. Kapının önünde duran liderler zencilere susmaları için seslendiler. Şarkı ve kahkahalar ağır ağır kesildi. Önemdeki genç bir zenci, "Amirlerinizle konuşmak istiyoruz," dedi. Ellerini tel örgüye geçirmişti. Arkasındakiler ittiği için yüksek kapıyı sarsıp duruyordu. Emniyet amiri merkezden çıkarak basamaklardan indi. Lothar da onu izledi. İki polis avluyu geçerek kapının önünde durdular. Emniyet amiri genç zenciye, "Bu yasalara aykırı bir toplantı," dedi. "Hemen dağılmalısınız." Afrikaner dilinde konuşuyordu. Genç adam mutlu mutlu gülümsedi. "Durum daha da kötü." Adamın damarına basmak için mahsus İngilizce konuşuyordu. "Gördüğünüz gibi hiçbirimizde izin belgesi yok. Onları yaktık." Emniyet amiri yine Afrikaner dilinde "Adın nedir?" diye sordu. Raleigh çok düzgün bir İngilizce ile "Raleigh Tabaka," dedi. "Pan Afrikan Kongresi'nin Sharpeville kolu sekreteriyim. Kapıları açın ve bizi hücrelere kapatın."
"Size 5 dakika veriyorum."
Emniyet amirinin sesi tehdit doluydu. "Raleigh Tabaka, yoksa ne yaparsınız?" diye sordu. "Size boyun eğmezsek ne yaparsınız?" Arkasında kalabalık şarkı söyler gibi tekrarladı. "Bizi tutuklayın. Lanet olasıca izin belgelerini yaktık. Bizi tutuklayın." Sonra birdenbire alaylı kahkahalar duyuldu. Üniformalı polislerle dolu 3 askeri kamyondan oluşan bir konvoy ağır ağır geliyordu. Kalabalık büyük arabaların geçmesi için istemeye istemeye yol verdi. Lothar birdenbire çok rahatladı. Adamlarından bazılarını kapıya çağırdı. Konvoy yaklaşırken zenciler taşıtların yanlarına vurmaya, alay etmeye ve ANC usulü selam vermeye başladılar. Lothar'ın adamları kapıları açtı. Taşıtlar içeri girer girmez de tekrar çabucak kapattılar. Lothar emniyet amirini liderlerle pazarlık etmesi ve tehditler savurması için yalnız bırakarak yeni gelen polisleri avlunun çevresine dizdi. Hepsi de silahlıydı. Genç adam daha tecrübeli gözükenleri kamyonların üzerine çıkardı. Oradan çelik tel örgünün dışına 4 bir yana ateş edebileceklerdi. Lothar durmadan "Sakin olun," diye tekrarlıyordu. "Her şey kontrol altında. Yalnızca emirlere uyun." Tekrar koşarcasına kapıya gitti. Emniyet amiri hala siyah liderlerle tartışıyordu.
"Bizi tutuklamadıkça ya da izin belgesi yasası kaldırılmadıkça bir yere gitmeyeceğiz."
Emniyet amiri homurdandı.
"Aptallık etmeyin. İkisinin de imkansız olduğunu biliyorsunuz."
"Raleigh Tabaka o halde biz de burada bekleriz," dedi. Kalabalık yine şarkı söyler gibi "Bizi tutuklayın," diye bağırdı. "Tutuklayın şimdi." Lothar alçak sesle "Yeni gelenleri yerlerine yerleştirdim," diye haber verdi.
"Bir olay çıkarsa bu adamların yeterli olacağını umarım."
Amir kaygıyla üniformalı polislere bir göz attı. Sonra kapıdaki zencilere döndü.
"Sizinle yeteri kadar tartıştım. Bu insanları alıp götürün. Bu polis emri."
Raleigh Tabaka nazik nazik "Kalacağız," dedi.
39. ayrımın sonu. Sayfa 373.